Ayrım 2.
Benim planım şudur. Tepeden atamayla önce koordinasyon komitesini kurmalıyız. Seninle daha önce otobüste konuştuğumuz isimlerle oluşmalı bu komite. Yani ikimiz iki Ali'ler. Cem, Kadir ve Aslan. İkimiz politbüro gibi çalışacak olan daimi komitede yer almalıyız. Sık sık toplanamayacağımıza göre buna kesin ihtiyaç var. Kuracağımız koordinasyon komitesinin görev süresi ne kadar olacak? Birinci kongreye kadar. Bu süre içinde politik, ideolojik ve askeri mücadelenin sevk ve idaresini üstlenecek. Kurulan partiyi kongreye hazırlayacak. Partinin yayın organını çıkaracak. Programa temel teşkil eden görüşleri tamamlayacak. Programı ve tüzüğü hazırlayacak. Ve uygun bir anda kongreyi toplayacak. Tüm bunlar ne kadar bir süreyi alır, ona göre düşün. Başımıza bir felaket gelmezse 2 yılı alır dedi Azeroğlu. İyi çalışırsak 1 yılı alır diyorum. Daimi komite olarak biz ikimiz Dersim'e yerleşeceğiz. Daha önce konuştuğumuz politik yayın organını da burada çıkaracağız. Program ve tüzüğü de bizim hazırlamamız gerekiyor. Daimi komitenin aynı zamanda bir yazı kurulu gibi çalışması iyi olacak. Azeroğlu sırtını duvara dayadı. Bu kadar işi 1 yıla sığdırabilir miyiz diye düşündü. İbo'nun mavişimsi çakır bakışlarına dikti bakışlarını. Bu adam bizi yarış beygiri gibi terletecek. Hayalci, hırslı ve çalışkan bir herif diye sürdürdü düşüncesini. Bölgelerdeki çalışmaları da bir düzene sokmamız gerekiyor. Her bölgede koordinasyon komitesine bağlı bir komite kuracağız diye yeniden söze girdi İbo. İstanbul'da Aslan'ın sorumluluğunda 3 kişilik, Malatya'da 2 Ali'den oluşan 2 kişilik, Dersim'de ise seninle Ali Haydar'dan oluşan 2 kişilik komite olmak üzere 3 komite oluşturulmalıdır. Antep'le Siverek'teki çalışmaları oralardaki sempatizan gruplar aracılığıyla yürütmeye çalışacağız. Yeni örgütlenmeye hemen başlamamız gerekiyor. Tabii, vakit yitirmeden başlamalıyız. Yarın Malatya'ya gideceğim. Orada arkadaşlarla konuştuktan sonra İstanbul'a geçeceğim. Bu arada Filistin'deki arkadaşlarla ilişkiye geçip oradan buraya kadro ve teçhizat aktarmamız gerekiyor. Bölgelerin siyasi ve askeri eğitmenlere ihtiyacı var. Karşılıklı konuşma birkaç saat daha sürdü. Konuşmanın bitmesinden sonra Azeroğlu'nu tatlı bir uyku bastı. Sırtını kilimli divana vererek kestirmeye başladı. İbo ise eksik kalmış bir yazıyı tamamlamak için kaleme sarıldı. Ay ışığı munzur suyunu bebek gözü gibi ışıttı. Uçurumlardaki kartalların gölgesi parlayan kayaların üzerine düştü. Tilkiler ormanlardan çıkarak su başlarına indiler. Sabah güneşi kocaman bir pırlanta parçası gibi dorukların tepesinde gülümseyince Ali Haydar uyanarak mağaradan dereye indi. Taşlardan zıplayarak tatlı tatlı şırıldayan çayın kenarında 10 dakika kadar yürüdü. İri kayaların arasına girdi. Bir büyük teneke çıkardı, kuru odun topladı, 3 büyük taşın arasında tutuşturdu. Tenekeyi suyla doldurdu. 3 taşın üzerine yerleştirdi. Bir müddet sonra soyundu. Bir konserve kutusuyla başından aşağı bol bol su dökmeye başladı. Sabunlu kıvırcık saçlarından buğular yükseldi. Yıkandıktan sonra çırılçıplak bir kayanın üzerinde oturarak güneşlendi. Bit kontrolü için çamaşırlarını gözden geçirdi. Giyindi, ateşe odun attı. Tenekeyi suyla doldurarak taşların üzerine oturttu. Yavaş yavaş mağaraya doğru yürüdü. Kayalardan dikkatli bir şekilde tırmanıp uçurumdaki mağaraya girdi. Mağaranın içi çökelek ve tütün kokuyordu. Tabanına serilmiş kuru ot ve yaprakların üzerinde uyuyordu Azeroğlu. Hıdır, kalk suyun ısınıyor. Sen yıkanıp gelinceye kadar ben de inip köyden ekmek peynir alayım diye dürttü Azeroğlu'nu. Azeroğlu kalktı, esnedi. Mağaranın önüne çıktı. Mağaranın önünde sanki elle yapılmış gibi doğal bir balkon vardı. Azeroğlu bulunduğu yükseklikten deredeki güneşli sulara baktı. Sabah kuşlarının, özellikle de kekliklerin ötüşlerine kulak verdi. Uçuruma bir tükürük fırlattı. Şu duruluğa, şu güzelliğe bak. Padişahlar gibi yaşıyoruz dedi Azeroğlu. Ali Haydar da mağaradan balkona geldi. Bundan sonra bu mağaranın adı Devrim Mağarası olsun. Azeroğlu bıyık altından kurnaz kurnaz gülümsedi. Olsun dedi. Yalnız bu romantik manzaraya devrim adı tam uyuyor mu bilemiyorum. Gerçi devrim şiirle, hümanist ve natürel bir incelikle fazla çatışmaz. Romantizmin hası devrimci romantizmdir. Yani mağaranın adında anlaşmış oluyoruz. Evet, uygundur. Ben köye gidiyorum, sen de git yıkan. Yemekten sonra oturup konuşalım. Azeroğlu türkü söyleyerek yıkandı. Su tenekesini ve ateş yerini gizledi. Ali Haydar'la birlikte oturup sabah kahvaltısını yaptılar. Kahvaltıdan sonra Düzgün Dağı'na çıktılar. Kayadan kaynayan soğuk bir pınarın başında bölgenin sorunlarına daldılar. Haydaran, Demenan bölgesine iki profesyonel unsur göndermemiz gerekiyor dedi Azeroğlu. Teksir makinesini Mazgirt'ten Düzgün Dağı'na bugünlerde mutlaka getirmeliyiz. Tüm bölgede 20'ye yakın sempatizan var. Bunların ideolojik eğitimleri zayıftır. Yeniden kalıba dökülmesi gerekiyor. İki kişinin Mazgirt Nazimiye köylerine bakması, en az bir kişinin de Ovacık'ta görevlendirilmesi zorunludur diye söze girdi Ali Haydar. Eğer geniş bir propaganda faaliyetine girersek, köy gençlerinin uyanık kesimlerinin dikkatini üzerimize çekebiliriz. Doğrudur. Bugün 5-6 kişilik bir profesyonel ekibe ihtiyacımız var. Profesyonel faaliyete hazır 5 kişi var. 2 biz, Süleyman, Hüseyin ve Baki. 3 kişi de profesyonelliğe son derece eğilimlidir. Kim bunlar? Dedi Azeroğlu. İbrahim Akyol, Gavur ve Xeyro. Hatta Kırmızı Tilki'yi de sayabiliriz. Bırak Kırmızı Tilki'yi. Abdullah Akyüz'ü unuttun. Evet. En iyi unsurlardan birisini unuttum. At gibi yürüyor. Ocağı batmış. Uzun yürüyüşleri bu tip adamlarla yapacaksın diyerek gülümsedi Ali Haydar. Azeroğlu ağzını kaynayan pınara dayadı. Kana kana içti. Kekik ve çiçek kokularının yükseldiği karşı yamaçları seyretti. Ali Haydar tütün torbasını çıkardı. Kız saçı gibi ipincecik kıyılmış muş tütününden bir sigara sardı. Yamaçlara yayılan keçi sürüleri doruklara doğru yöneldi. Dağın öte yakasından çoban kızın zazaca söylediği ezgi uçurumlara yayıldı. Kız bizi görünce Türkiye başladı dedi Ali Haydar. Bostan köyündendir. Geçen gün getirdiğim kaynamış yumurtaları bunların evinden aldım. Kaynamış yumurta, tulum peyniri ve soyulmuş patates diyerek hafiften gülmeye başladı Azeroğlu. İbo'ya anlattığı ilkokul aşk macerasını hatırlamıştı. Niye gülüyorsun? Eğer bir kız bir delikanlıya kaynamış yumurta, tulum peyniri ve soyulmuş patates verirse bunun anlamı derindir. Anlamlı bir halk geleneği midir bu Anadolu'da? Bir aşk ilanı mıdır? Evet, kesinlikle bir aşk ilanıdır dedi Azeroğlu. Hayatın eğlenceli ayrıntılarına ilişkin sohbetlere ve de arkadaşlarıyla kafa bulmaya bayılıyordu. Ama dikkat et, bana 3 şey verilmedi. Sadece soyulmuş yumurta verildi. Doğrudur, bunu o şekilde yorumlayamayız. Yeni mağaralar bulmak için derin uçurumlara indiler. Köylülerin bilmediği mağaraları arıyorlardı. Ya da çok kullanışlı bir yerde bulunan genişletilebilecek bir çukuru. Ali Haydar önde, Azeroğlu ise arkada yürüyordu. Bomba yapacağımız, baskı işleriyle uğraşabileceğimiz iyi bir mağaraya ihtiyacımız var. Köylülerin bilmediği bölme bir mağarayı bulabilecek miyiz? İyi ararsak bulabiliriz dedi Ali Haydar. Bir hayli aradılar. Akşama doğru derin bir vadide, dikkati çekmeyen ve içi geniş olan bir mağara buldular. Mağaranın içindeki yarasaları kovdular. İçindeki taşları dışarı çıkardılar, iyice temizlediler içini. Vadiden bol miktarda kuru odun topladılar. Kırarak mağaranın bir köşesine yığdılar. Mağaraya yakın bir pınar vardı. Ali Haydar yanında taşıdığı torbasından 3-4 litrelik kutuyu çıkardı. Su doldurup getirdi. Yanmakta olan ateşin üzerine koydu. Azeroğlu ateşin yanında bağdaş kurmuştu. Bu mağaranın adı Çayan Mağarası olsun dedi Ali Haydar. Bombaları ve baskıyı burada yapalım. Masallardaki mağaralara benziyor. Çayı biraz fazla at, yorgunuz. Kaldığımız mağara ile çalıştığımız mağara farklı olmalıdır. Kaldığımız mağarayı kendimiz yapmalıyız. Doğal değil, suni olmalı. Ne olur ne olmaz. Bu yörede köylülerin bilmediği bir mağaranın olduğuna inanamıyorum. Köylü milleti kurnaz ve fetbazdır. Ben de inanmıyorum. Çaylar yudumlanırken Ali Haydar torbasından Mao'nun kızıl kitabını çıkardı. Alevlerin aydınlığında sayfaları çevirmeye başladı. Dışarıda hafif rüzgar vardı. Dolunay bir buluttan bir buluta gömülüyordu. Çayın şırıltısı büyük vadide yankılanıyordu. Parti ile ordu ilişkisini iyi koyuyor. Koca bir bölgede iki kişilik bir komiteyiz. İyi bir parti örgütü ve sağlam bir gerilla ordusu yaratma görevini üstlenmişiz. Çetin bir görev, dedi Azeroğlu. Şekersiz çayda aygır sidiği gibi oluyor. Şu kutudan bir şeker atsana, en iyisi kıtlama içmektir. Ali Haydar birkaç sayfa okuduktan sonra ocağa odun attı. Koltuğunun arasını kaşıdı. Kıvırcık saçları alevlerin hışmına karşı parıldıyordu. Torbasından iki battaniye çıkardı, birini yere serdi. Bir battaniye ile üşürüz. Dinamitleri nereden bulacağız? Keban baraj inşaatına gideceğiz. 5-6 işçi var. Onların vasıtasıyla bir işçi grubu oluşturacağız. Dinamitler o zaman kendiliğinden sökün eder. Sadece dinamite değil, makasa, konserve kutusuna, tutkala, fünyeye ve lehim takımına da ihtiyacımız var. Cebimizde 5 kuruş da paramız yok, dedi Azeroğlu. Tanrılaşmak ihtiyacımız olan her şeyi yaratmak zorundayız. Tanrıyı yaratan insan soyu her şeyi yaratır. Sohbeti kesip ateşin çevresinde uykuya daldılar. Sabah rüzgarı uyanmadan kekliklerin ötüşü başladı. Güneş sularla birleşti. Mağaradan mahmur bakışlarla dışarı çıktılar. Yavaş yavaş yürüyelim. Buluşma yerine ancak varırız. 2 saatimiz var, dedi Ali Haydar. Buluşma yerine 3 kişi gelmişti. Baki, Süleyman ve Düz Ali. Tokalaştılar. Az sonra da Kör Zeyno'nun oğlu Hıdır'la Kırmızı Tilki geldiler. Oo, merhaba Kırmızı Tilki. Ne var ne yok, diye elini tilkiye uzattı. Sağlık güzellik var. Devrimi şimdi bu halimizde biz mi yapacağız, diye güldü Kırmızı Tilki. Ali Haydar kahkahayı bastı. Kırmızı Tilki'nin sırtına vurdu. Ne o, gözün tutmadı mı, dedi. Hiçbir şey yapamayacak gibi görünen basit insanların işidir devrim. Ovayı dağ, dağı ova yapabiliriz. İnanamıyorum, dedi Kırmızı Tilki. Gerçekten bir şeyi hala kavrayamadım. Samimi söylüyorum. Devrim komünistlere karşı mı yapılacak, yoksa devrimi komünistler mi yapacak? Devrimi komünistlerin önderliğinde halk yapacak, dedi Ali Haydar. Kırmızı Tilki ovadaki köyleri işaret ederek, bu halk mı yapacak, dedi. Şimdiye kadar ben bunların ciddi bir iş yaptıklarını görmedim. Toprakla ve kadınlarının yumuşak kalçalarıyla uğraşmaktan başka bir şey düşünmüyor bunların elleri. Vallahi hiç kafam basmıyor. Peki sevgili Kırmızı Tilki, devrimi kiminle yapacağız, dedi Ali Haydar. Düşünüyorum da işin içinden çıkamıyorum. Bir bildiğiniz varsa anlatın, öğrenelim. 2 kişilik Dersim Komitesi gelen kişilerle toplandı. Kadro desteğine, maddi imkanlara ve ilişki kurulacak köylülere ve yeni mıntıkalara dair konuşuldu. Bölge komutanı Fehmi Altınbileğin evini bombalayan arkadaşların tavırları eleştirildi. Bölge komitesine danışmadan, işin aceleye getirilerek kaşla göz arasında plansız bir şekilde uygulanmasının yanlış olduğu belirtildi. Karanlık çöktüğünde Bostan Köyü'ne indiler. Kırmızı Tilki kendi köyüne gitti. O gece Düz Ali, Haydaran ve Demenan mağaralarının metiyesini yaptı. 38 ayaklanmasında bu mağaraların toplar olmasa düşürülemeyeceğini iddia etti. Mağara teorisini öylesine ileri götürdü ki, her şeyin 2 şeyle, mağara ve inançla yenilebileceğini söyledi. Düz Ali'yi dinleyenler hafiften gülümseyerek uykuya daldılar. Mestanlı Mehmet Ali, Ali Haydar'la Azeroğlu'nu Düzgün Dağları'nda buldu. Sıra Dağları yayan aşarak gelmişti. Takım elbisesi ve kravatı vardı. Saçları taranmış, pırıl pırıldı. Boyalı kunduralarının burnu taşlara çarptığı için soyulmuştu. Eski bir ağ çocuğuydu. Her şeyi bildiğini iddia eder, sigaraya, çaya ve okumuş kadınlara bayılırdı. Güzel kadınlar hakkında 1000 yıl konuşsan belki de şöyle derdi. Diline kurban olayım, hiç durmadan 1000 yıl daha konuş. Mehmet Ali devrimcilik konusunda da iddialıydı. Türkiye'de en yaman devrimcilerin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden çıktığını tekrarlar. Her gittiği yerde kendisinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduğunu söylerdi. Yalnız ODTÜ'yü tam söyleyemez, Doğu Teknik mezunuyum ben derdi. Azeroğlu'na ise ortaokuldan ayrıldığını, başarılı bir öğrenci olduğunu anlatırdı. Bravo Mehmet Ali, yine yayan yapılda koca dağları aşıp geldin dedi Azeroğlu. Mehmet, Ali Hindiler gibi şişindi, gülümsedi ve tepeden süzerek devrimin teorisine dağ taş vız gelir dedi. Bravo Mehmet Ali, teoriyle aran nasıl dedi Azeroğlu. Teoriye bayılırım. Teorisiz bir adım dahi yürüyemem ben. Huyum böyledir benim. Bravo, dar pratikçi değilsin. Teorinin ışığında yürümen çok güzel bir şey. Marx'ı Lenin'i okudun mu hiç? Diye alaycıl bir edayla sordu Ali Haydar. Acayip bir ruhla ve aynı zamanda zevkle okudum. Korkunç şeyler yazıyorlar. Lenin'in devlet ve ihtilalini de okudun tabii dedi Azeroğlu. 2 günde bitirdim o kitabı. Beni devrimci eden işte o kitaptır. Neden bahsediyor o kitapta Lenin? Ali Haydar'ın bu sorusunu kuşkulu ve şaşkın bakışlarla karşıladı Mehmet Ali. Hoppala dedi. Neden bahsedebilir? Ağların patronların zulmünden, kalleşliğinden, devletin işkenceciliğinden, ihtilalin ise güzelliğinden bahsediyor. Bravo Mehmet Ali, okumuşsun dedi Azeroğlu. Mehmet Ali rahatladı. Ali Haydar'a kibirli bir edayla baktı, kayanın üzerinde çömeldi. Sanırım Proletarya İhtilali ve Dönek Kautsky kitabını da okumuşsundur Lenin'in. Okuduğumu tam hatırlamıyorum ama mutlaka okumuşumdur. Ali Haydar yeniden gülümsedi. Peki Lenin o kitapta nelerden söz ediyor dedi. Vallahi iyi hatırlamıyorum ama şunu iyi biliyorum ki Lenin o kitabında döneklik her yerde ve her zaman affedilmelidir. Ama ihtilal sırasında asla affedilmemelidir, diyor. Bravo dedi Azeroğlu. Okuduğu nasıl da belli oluyor. Ali Haydar kahkahayı basmamak için kendisini zor dizginledi. Mehmet Ali'nin bilgiçliği ve karşısındakileri avanak yerine koyuşu Azeroğlu'na apayrı bir zevk veriyordu. Fakat Lenin'in ilginç bir kitabı daha var. Sol Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı. Bu ünlü eseri okudun mu bilemiyorum. Tabii canım, zaten bu eseri okumadan ben Lenin'i kavradım diyemezsin. Peki, Lenin bu kitapta neler anlatıyor Mehmet Ali? Dedi Ali Haydar. Sen de hep kitapların içine taktın kafayı. Merakını gidermek için anlatayım. Lenin bu kitabında komünizmden ve komünizmde ortaya çıkacak çocuk hastalıklarından söz ediyor. Nasıl çocuk hastalıklarından? Biraz daha açar mısın diye üsteledi Ali Haydar. Şu anda sana komünizmi ve çocuk hastalıklarını anlatacak halim yok. Sen çocukluğunda hiç hasta olmadın mı? Su çiçeği, kızamık, boğmaca, kaba kulak. Ali Haydar yeniden gülümsedi. Ciddiyetini zor koruyor, gülmemek için alt dudağını ısırıyordu Azeroğlu. Kravatını, gözlerini, kurnaz ve mağrur edasını konuşurken mimiklerini dikkatle izliyordu. Devrimin bu tip insanları seferber etmesiyle kendisini bu tip insanlardan koruması gereğini birlikte hayal etmeye çalışıyordu. Göğün maviliğini kara bulutlar zapt etmiş, yağmur yavaş yavaş çiselemeye başlamıştı. Uzak zirvelere sis çökmüştü. Eteklerden çıngırak ve oğlak sesleri geliyordu. Yağmur bastıracak, mağaraya gidelim dedi Ali Haydar. Uçurumdan dereye indiler. Dereden mağaraya doğru tırmanmaya başladılar. Yağmur hızlanmıştı. Dersimi avucumun içi gibi biliyorum dedi Mehmet Ali tırmanırken. Bana göre köylerde en devrimci sınıf ebelerdir. Gerillalar gibi bütün köyleri geziyorlar. Ebeler sınıf değil, ebe sınıfı diye bir sınıf yoktur dedi Ali Haydar. Hoppala, Bugün köylerde en devrimci sınıf hangisidir? Ebeler sınıf değilse nedir? Yani şey midir? Tavuk ya da naylon bebek midir? Ebeler küçük burjuva aydınları içine ya da küçük burjuva memurları içine girer. Ebeler resmen emekçidir arkadaş. Ne memuru? Gebe karıların o mahvedici doğum kokularını koklaya koklaya çekip çocuk çıkarıyorlar. Köylere atlarla geziyor, doğum sancılarıyla kıvranan karıların inleyişlerini, ağlayışlarını dinliyorlar. İşçiler ebelerin çektiğini çekseler her gün ayaklanırlar. Öyle kolay iş değil. Ateş yakıp bir çay demlediler mağaranın içinde. Dağlarda yankılanan gök gürleyişleri sohbetlerini kesiyordu. Ali Haydar'ın kahkahaları odun dumanıyla birlikte kayaları yalayarak yağmur hışırtısına karışıyordu. İçeride tütünle kirli çorap kokusu, duman kokusunu bastırıyordu. Mehmet Ali, o gravatlı, beyaz gömlekli, ütülü haline rağmen teke gibi kokuyordu. Benim şahsen bütün çalışkan ve güzel ebelere saygım ve de sonsuz hürmetim vardır. Devrim mücadelesinde onların sempatik, sıcacık desteklerini çok görmüşüm. Bu bir gerçektir. Yeter artık, bırakın bu ebe tartışmasını Allah aşkına, dedi Azeroğlu. Ben Süleyman Nakış'ın evine uğrayıp biraz ekmek peynir alayım, diyerek mağaradan tutuna tutuna indi Ali Haydar. Karanlık çökünce mağaradan köye indiler. Girdikleri evde 2 saat kadar propaganda yaptılar. Kadın ve gençler dikkatle dinlediler. Evin reisi bol bol esneyerek çenesini kaşıdı ve genellikle kesik kesik şu cümleleri geveledi. Tabii öyledir, zordur. Tabii canım, olur mu hiç? Tabii canım, itoğlu itliktir. Ha ha ha ha, tabii canım, haklısın. Gece 11'de yatmak için mağaraya gittiler. Envai çeşit kokular içinde horul horul uyudular. Sabah aydınlığı mağara balkonunu yalamaya başlayınca Ali Haydar uyandı. Efendiler, ağalar, beyler, beyzadeler, keklikler uyandı, hele kalkın bakalım. Mehmet Ali belini hart hart kaşırken inledi. Bırak uyuyalım yahu, dedi. Bu mağarada çok bit var, bu gece uyuyamadım. Hadi hadi kalkın, Süleyman Nakış'ın evine gidip bir kahvaltı yapalım. Yavaş yavaş kalktılar. Derede yüzlerini yıkadılar, esnediler. Süleyman Nakış ailesiyle birlikte her şafak vakti düzenli olarak kalkardı. Köyün en yoksul insanı oydu. Oturduğu ev ve küçük bostan onun değildi. 5 çocuğu, 2 keçisi vardı. Çocuklarından en büyüğü Dersim şehir merkezinde garsonluk yapıyordu. Baba Nakış garsonun getirdiği para ile un, çay ve şeker alıyordu. Keçilerin sütü, bostanın sebzesiyle de bedavadan geçinip gidiyordu. Ama baba Nakış bununla da kalmıyor. Yılın 3 ayını tarlalarda ücretli işçilikle geçiriyor. Sebzelerin ise azıcık artanını bir torbaya koyarak Nazimiye'de satmaya götürüyordu. Öküz gibi güçlü ve alçak gönüllü bir insandı. Okuma yazması yoktu. Dersimin dışında hiçbir yeri görmemişti. Yemek yapmayı, bulaşık yıkamayı çok seviyordu. ''Oo, hele bakın, sabah sabah kimler geliyor?'' diyerek karşıladı onları. Havlayan ala köpeği susturdu. Üçünün de yanaklarından öptü. ''Kaç gündür nerede kaldınız? Düzgün babada aradım, bulamadım hiçbirinizi.'' ''Ben Mazgirt köylerine gitmiştim.'' Ali Haydar'ı göstererek. ''Bu da Karakoçan'daydı. Sorması ayıp ya, bu arkadaş kim?'' ''Bizim arkadaştır, yeni geldi.'' dedi Azeroğlu. Evin önünde oturdular. Bayan Nakış ve çocuklar hoş geldin diyerek sırayla el sıktılar. Gelenlerin önünde şafak ocağı yanıyordu. Ocağın üzerinde kocaman isli bir çaydanlık fokurduyordu. Keçiler evin önündeki küçük dereye inmişlerdi. Ağacın dibinde duran kırmızı horoz güneşin doğuşunu bekler gibiydi. Anlatın hele, neler hissettiniz, ne çalışmalar yürüttünüz, dedi baba Nakış. Köyleri, köylüleri ve dağları tanımaya çalışıyoruz, diye cevapladı Ali Haydar. Söylemesi ayıp, köylüler ne düşünüyor durum hakkında? Bir şey düşünmüyorlar, şimdilik dinlemekle yetiniyorlar.